Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 15.
Alexey Alexandrovich'in hafifçe paytak yürüyüşü ve kısa bacakları özellikle etkiledi Vronsky'yi. Adam Anna'yı sevme hakkının yalnızca kendisinde olduğunu sanıyordu. Karısını görünce onun hep aynı olduğunu fark etti. İçinde aynı heyecanı, aynı mutluluğu duydu. İkinci sınıf vagondan inip yanına koşan Alman uşağı eşyaları almasını buyurdu. Kendisi de genç kadına doğru yürüdü. Vronsky uzaktan karı kocanın birbirine yaklaştığını gördü ve seven birinin kavrayışıyla kocasıyla konuşan Anna'nın biraz sıkılmış halini fark etti. Hayır, kocasını sevmiyor, onu sevemez diye düşündü. Vronsky sevinçle Anna'nın kendisinin yaklaştığını anlamış olduğunu fark etti. Genç kadın döndü, onu tanıyınca kocasıyla konuşmayı sürdürdü. Vronsky Alexey Alexandrovich'e selamladıktan sonra çiftin önünde eğilerek "Geceyi iyi geçirdiniz mi?" diye sordu. "Size çok teşekkür ederim," diye yanıtladı Anna. Yorgun yüzü canlılığını yitirmişti. Gözleri gülümsemiyordu artık. Ama Vronsky'yi görünce bakışlarında bir kıvılcım yanıp söndü. Bu kıvılcım uzun sürmemiş olsa bile genç adam sevindi. Anna kocasının Vronsky'yi tanıyıp tanımadığını anlamak için döndü. Alexey Alexandrovich genç adama hoşnutsuzca baktı. Kim olduğunu çıkarmaya çalıştı. Bu kez Vronsky'nin rahatlığı ve kendine güveni bir orağın taşa çarpması gibi Alexey Alexandrovich'in soğuk güvenine ve sakinliğine çarptı. "Kont Vronsky," dedi Anna. Alexey Alexandrovich elini uzatarak kayıtsız bir tavırla "Tanışıyoruz sanırım," dedi. Hecelere basarak "Anneyle gittin, oğluyla dönüyorsun," diye ekledi. "İzinden dönüyor olmalısınız." Sonra Vronsky'nin yanıtını beklemeden alaylı bir sesle karısına döndü. "Ayrılırken Moskova'da çok gözyaşı döktüler mi?" dedi. Karısıyla böyle konuşarak Vronsky'ye onunla baş başa kalmak istediğini belirtmeye çalışıyordu. Şapkasına dokunarak sırtını subaya döndü. Ama Vronsky Anna Arkadyevna ile konuşuyordu. "Sizi ziyaret etme onuruna erişeceğimi umuyorum." Alexey Alexandrovich ona yorgun bakışlarla soğuk soğuk bakarak "Çok sevinirim," dedi. "Pazartesileri konuk kabul ediyoruz." Bunun üzerine Vronsky'ye kesinlikle veda edip karısına döndü. "Seni karşılamaya gelerek sevgimi kanıtlamak için yarım saatlik boş zamanımın olmasına şans," dedi tatlı bir sesle. Anna elinde olmadan yanında yürüyen Vronsky'nin ayak seslerini dinleyerek ayrı ses tonuyla "Takdir edeyim diye bana olan sevgini aşırı derecede belirtiyorsun," dedi. "Oysa bana ne bundan?" diye düşündü. Sonra kocasına o yokken Seryoja'nın nasıl olduğunu sordu. "Ah, çok iyiydi. Mariette onun çok uslu, çok tatlı olduğunu söyledi. Sana söylemeliyim, senin yokluğuna üzülmedi. Kocan gibi değil o. Gelişini bir gün önceye aldığın için çok mersi. Sevgili semaverimiz çok sevinecek." Her zaman ve her fırsatta fıkır fıkır kaynayan ünlü Kontes Lidia Ivanovna'ya böyle diyordu. "Seni sordu. Bu arada sana bir öğüt vereyim. Bugün ona gidersen iyi edersin. Bilirsin çok duyarlıdır. Şimdi de tasalarını arttırmak için Oblonskileri barıştırmaya uğraşıyor." Kontes Lidia Ivanovna, Alexey Alexandrovich'in dostu ve kocasına göre Anna'nın girmek zorunda olduğu Petersburg Sosyetesi'nin merkeziydi. "Ama ona mektup yazmıştım." "Öyle ama o bütün ayrıntıları bilmek ister. Çok yorgun değilsen ona git canım. Neyse, Kondrati sana arabayı verir. Ben de kurula gidiyorum. Artık tek başıma akşam yemeği yemeyeceğim," dedi Alexey Alexandrovich bu kez şaka etmeden. "Nedenle alıştığımı bilemezsin sana." Özel bir gülümsemeyle karısının elini uzun uzun sıktıktan sonra arabaya bindirdi. 32. Anna'nın evde ilk rastladığı insan oğlu oldu. Dadının çığlıklarına karşın oğlan merdivenlere koşarak sevinçle "Anne, anne!" diye bağırmaya başladı. Annesinin yanına varınca boynuna atıldı. "Bu gelen annemdir diyordum size. Biliyordum bunu," diyordu dadıya. Tıpkı kocası gibi çocuk da Anna'da düş kırıklığı yarattı. Onu aslında olduğundan daha iyi olarak kurmuştu kafasında. Çocuğu olduğu gibi görmekten sevinç duyabilmesi için gerçeğe dönmesi gerekiyordu. Yine de sarı kıvırcık saçları, mavi gözleri, iyice çekilmiş çorapları içindeki yuvarlak bacakları ile sevimliydi. Anna onun yanında bulunmaktan, okşamasından bedensel bir zevk duyuyordu. Seryoja'nın saf, güven veren, sevgiyle bakan gözleriyle karşılaşınca, çocukça sorularını duyunca yeniden huzura kavuştu Anna. Dure'nin çocuklarının yolladığı armağanları çıkardı. Oğluna Moskova'da okuma bilen ve başkalarına da öğreten Tanya adında küçük bir kız olduğunu anlattı. "Ben onun kadar uslu değil miyim?" diye sordu Seryoja. "Bana göre dünyada senden üstün hiçbir şey yoktur." "Bunu biliyorum," dedi Seryoja gülümseyerek. Anna daha kahvesini içmeye zaman bulamadan Kontes Lidia Ivanovna'nın geldiğini bildirdiler. Uzun boylu, güçlü, düşünceli görünen kara gözleriyle hasta görünüşlü bir kadındı Kontes. Anna onu pek severdi ama bugün ilk kez onu bütün kusurlarıyla görüyordu. Kontes Lidia Ivanovna içeri girer girmez dostum ne var ne yok bakalım barıştırabildiniz mi bari?" diye sordu. "Evet, işler düzeldi. Düşündüğümüz kadar önemli değilmiş," dedi Anna. Genellikle benim yengem pek telaşlıdır. Ama kendisini ilgilendirmeyen her şeyle çok ilgilenen kontes, kendisini ilgilendiren şeyleri dinlemeye alışkın değildi hiç. Bu yüzden de Anna'nın sözünü kesti. Şu dünyada hep kötülükler ve acılar var. Bugün çok üzgünüm. Anna gülümsemeye çalışarak, peki ne oldu? Gerçek için boş yere savaşmaktan yorulmaya başlıyorum artık. Kimi zaman cesaretim iyice kırılıyor. İyi yürekli rahibeler işi çok iyi gidiyordu. Ama şu beylerle hiçbir iş yapılmıyor, dedi kontes alaycı bir boyun eğişle. Bu düşünceyi ele geçirdiler, bozdular. Şimdi de sıradan, rezilce bir bakış açısıyla yorumluyorlar. İçlerinden 2-3 tanesi ve kocanız bu yapıtın önemini kavrayabiliyorlar yalnızca. Ötekilerse zırvalıyor. Dün Pravdin'den bir mektup geldi. Pravdin, yabancı ülkelerde çok tanınan bir Slav birlikçiydi. Kontes kendisine yazılan mektubu özetledi. Daha sonra Kiliseler Birliği işinin karşılaştığı tuzakları ve engelleri sıraladı. Ardından aceleyle gitti. Çünkü o gün bir derneğin toplantısına daha katılmak ve Slav kuruluna uğramak zorundaydı. Bütün bunlar eskiden de vardı. Neden farkına varmadım sanki diye düşündü Anna. Yoksa kontes bugün her zamankinden daha mı sinirliydi ne? Ne de olsa gülünç bu. Amacı erdemli olmak. Bir Hristiyan ama durmadan öfkeleniyor ve hep düşmanlar görüyor her yerde. Her zaman da erdem ve İsa tehlikededir. Kontes gittikten sonra Anna'yı müdürün karısı görmeye geldi. Kentteki bütün dedikoduları anlattı ve akşam yemeğine geleceğini söz vererek saat 3'te gitti. Alexey Aleksandrovich bakanlıktaydı. Anna akşam yemeğinden önce yalnız kalınca oğlunun yemeğiyle ilgilendi. Çocuk ayrı yiyordu. Eşyalarını yerleştirdi. Yokken masanın üzerinde biriken notları ve mektupları okuduktan sonra yanıtladı. Yolculuğu sırasında duyduğu açıklanmayan utanç duygusu ve heyecanı iyice yok oluyordu. Günlük yaşamına dönünce yeniden sakin ve kusursuz buluyordu kendini. Bir gün önceki durumunu şaşkınlık içinde anımsıyordu. Neyim vardı sanki? Aslında hiçbir şey yok. Ronski yerine getirilmemesi çok kolay delice bir şey söyledi. Ben de gereken yanıtı verdim. Kocama bundan söz edeyim mi? Hayır, değmez. Önemsiz bir şeye önem vermek olur bu. Kocasına bir kez genç yardımcılarından birinin ona neredeyse İran'a aşk ettiğini söylemiş olduğunu anımsadı. Alexey Aleksandrovich böyle şeylerin sosyetede yaşayan her genç kadının başına gelebileceğini, kendisine olan güveninin onu ve kendini kıskançlıktan küçük düşüremeyecek kadar büyük olduğunu söylemişti. O halde Tanrı'ya şükür ki bundan söz etmemin gereği yok diye düşündü. 33. Alexey Aleksandrovich saat 4'te bakanlıktan döndü ama her zaman olduğu gibi Anna'nın odasına girmeye zamanı olmadığından onu bekleyen istekçileri kabul etmek ve yazmanının getirdiği birkaç kağıdı imzalamak için doğruca çalışma odasına geçti. Akşam yemeği için Kareninler'de hemen her gün 3 kişi gelirdi akşam yemeğine. Alexey Aleksandrovich'in yaşlı bir kuzeni, karısıyla birlikte bir bölüm müdürü hizmete alınması için Alexey Aleksandrovich'e önerilen genç bir adam gelmişlerdi. Anna onları karşılamak için salona geçti. Alexey Aleksandrovich, kara giysisi, beyaz kravatı ve nişanlarıyla göründüğünde 1. Pierre zamanından kalma eski bir bronz saat 5'i çaldı. Kocası yemekten hemen sonra çıkmak zorundaydı. Alexey Aleksandrovich'in her anı dolu ve hesaplıydı. Öyle ki her gün yapması gereken şeyleri yapabilmesi için dakik olmaya katlanmak zorundaydı. İlkesi acele etmeden ve dinlenmedendi. Salona girdi, herkesi selamladı ve karısına gülümseyerek hemen oturdu. Evet, yalnızlığım sona erdi dedi. Akşamları yemeği yalnız yemenin neden de sıkıcı olduğunu anlayamazsın. Yemek boyunca karısıyla Moskova'daki işlerden konuştu. Ona alaylı alaylı gülümseyerek Stepan Arkadyevich konusunda sorular soruyordu ama konuşma genel olarak hükümet ve Petersburg sosyetesi üzerinde dolaşmaktaydı. Yemekten sonra ev sahibi konuklarıyla birlikte yarım saat kaldı, sonra iş çekerek karısının elini sıktı ve meclise gitmek üzere çıktı. O akşam dışarı çıkmadı Anna. Ne döndüğünü öğrenerek akşama onu çağıran Prenses Betsy'ye ne de o akşam için bir locası olan tiyatroya gitti. İlki olarak giymesi gereken giysisi hazır olmadığı için evde kaldı. Konuklar gittikten sonra tuvaletleriyle ilgilendi ama hemen sıkıldı. Moskova'ya gitmeden önce ucuza giyinmeye alışkın olduğundan değiştirmesi için terzisine 3 giysi vermişti. Bunların 3 gün içinde hazırlanıp teslim edilmesi gerekliydi. Oysa ikisi hazır değildi ve üçüncüsü de zevkine göre yapılmamıştı. Terzisi gelip özür diledi. Böyle daha iyi olduğunu belirtti. Ama Anna onu öfkeyle kovdu, sonra da yaptığından utandı. Yatışmak için oğlunun odasına gitti. Bütün akşamı onunla geçirdi. Yatağına yatırdı. İyi geceler dileyip yanına sokuldu. Dışarı çıkmayıp akşamı çok iyi geçirdiğine seviniyordu. Şu anda çok rahattı. Tren yolculuğunda da ona çok önemli görünen şeyin aslında çok sıradan ve önemsiz olduğunu açıkça anlıyordu. Bu yüzden de ne başkasından ne de kendisinden utanmasına gerek yoktu. Anna eline İngilizce bir roman alıp ocağın yanına oturdu, kocasını bekledi. Saat 9.30'da zil çaldı. Alexey Aleksandrovich odaya girdi. ''Sonunda geldin.'' dedi kocasına elini uzatarak. Kocası elini öptü, yanına oturdu. Kısacası yolculuğunun iyi geçtiğini görüyorum dedi. Evet çok iyiydi dedi Anna. Sonra her şeyi anlatmaya başladı. Bayan Ronski ile yaptığı yolculuğu, varışını, demir yolundaki kazayı, daha sonra da ağabeyine ve Dolly'ye acımasını. Alexey Aleksandrovich ciddi bir tavırla ağabeyin de olsa bence böyle bir adam bağışlanamaz dedi. Anna gülümsedi. Bunu akrabalık bağlarının bile düşüncesini açıkça söylemesine engel olamayacağını göstermek için söylediğini anladı. Kocasının huyunun bu yönünü biliyor ve bunu beğeniyordu. Her şeyin iyi sonuçlanmasına ve senin dönmene sevindim. Neyse, oralarda meclise kabul ettirdiğim yeni tasarıyla ilgili neler söylüyorlar? Anna bu tasarıdan söz edildiğini duymamıştı hiç. Onun için çok önemli olan bu konuyu kolayca unutabildiği için utandığını hissetti. Tam tersine burada büyük gürültü kopuyor dedi kocası hoşnut hoşnut gülümseyerek. Anna bu iş konusunda Alexey Aleksandrovich'in kendisi için pohpohlayıcı bir şeyler söylemek istediğini anladı. Sorularıyla onu yönlendirdi. Kocası aynı mutlu gülümsemeyle bu tasarının onaylanmasının kendisine sağladığı övgüleri anlattı. Çok mutluyum. Bu da sonunda bizde de bu konuda ciddi ve sağduyulu bir düşünce oluşmaya başladığını kanıtlıyor. Kaymak ve ekmekle ikinci fincan çayını bitirdikten sonra Alexey Aleksandrovich kalktı, çalışma odasına geçti. Peki sen çıkmadın mı? Canı sıkılmış olmalı dedi. Yo hayır dedi Anna ardından kalkarak. Salona dek onunla gitti. Şu anda ne okuyorsun? Şu sırada Lil Dükü'nün Cehennem şiirlerini okuyorum. İlginç bir yapıt. Anna sevilen kişilerin zayıf yanlarına gülündüğü gibi gülümsedi. Kolunu kocasının koluna dayayıp onu çalışma odasının kapısına dek götürdü. Kocasının akşamları okuma alışkanlığını biliyordu. Kocasının aşağı yukarı bütün zamanını alan çalışma zorunluluğuna karşın bilim ve edebiyat alanında olanları öğrenmeyi de bir görev saydığını biliyordu. Politika, felsefe, dinle ilgili konularla gerçekten ilgilendiğini, sanatın tümüyle yabancısı olduğunu ve buna karşın ya da bu yüzden sanat dünyasında ses çıkaran hiçbir şeyi gözden kaçırmamaya zorunlu saydığını da biliyordu. Alexey Aleksandrovich'in politika, felsefe, din alanlarında kuşku duyarak araştırma yaptığını, oysa sanatta, şiirde ve özellikle hiç anlamadığı müzikte en katı, en tutucu düşüncelere sahip olduğunu da biliyordu Anna. Kocası Shakespeare'den, Raphael'den, Beethoven'dan, yeni şiir ve müzik ekollerinden söz etmeyi seviyordu. Bütün bunlar onda açıkça ve doğru bir biçimde sınıflandırılmıştı. Her şeyin, ışığın, bir sürahi suyun, koltuğun hazırlandığı çalışma odasının kapısının yanında ona... Peki, Tanrı yardımcın olsun dedi. Ben Moskova'ya mektup yazacağım. Kocası yeniden elini sıktı, öptü. Odasına dönerken sanki onu sevmenin olanaksız olduğunu öne sürerek suçlayan bir düşmana karşı savunmak istercesine gerçekten de yürekli, dürüst, iyi ve dikkatli bir adam. Ama kulakları neden böyle gülünç biçimde oturtulmuş acaba? Belki de saçlarını kestirdiği içindir diye düşündü. Anna gece yarısı olduğunda koltuğuna oturmuş, Dolly'ye yazdığı mektubu bitirmek üzereyken kocasının yaklaşan düzenli ayak seslerini işitti. Alexey Aleksandrovich yıkanmış, taranmış, ayaklarında terlik, koltuğunun altında bir kitapla geldi. Tam zamanı, tam zamanı dedi anlamlı anlamlı gülümseyerek. Sonra yatak odasına geçti. Anna, Alexey Aleksandrovich'in Ronski'ye bakışını anımsayarak hangi hakla ona böyle bakmıştı diye düşünüyordu. Soyundu, yatak odasına girdi. Yüzünde, gözlerinde ve gülümsemesinde Moskova'da parlayan o canlılık yoktu artık. Şu anda alev sönmüş ya da en azından gizlenmiş, iyice gizlenmiş gibiydi. 34. Ronski, Petersburg'dan ayrılırken büyük dairesini en iyi arkadaşı Petritski'ye bırakmıştı. Genç bir teğmen olan Petritski, büyük soylulardan biri değildi. Tek meteliği bile olmadığı gibi borç içinde yüzüyordu. Her akşam sarhoştu. Yaşamını kimi zaman gülünç, kimi zaman rezil olaylardan sonra karakollarda geçiriyordu. Ama yine de arkadaşlarının ve şeflerinin sevgisini kazanmıştı. Ronski, öğleye doğru gardan döndüğünde merdiven başında çok iyi tanıdığı bir araba gördü. Zili çaldığı sırada kapının arkasından kahkahalarla gülen erkek sesleri ve bir kadının bağırışlarını duydu. Petriski'nin sesi, ''Şu serserilerden biri ise içeri sokma!'' diye bağırıyordu. Ronski, uşağa geldiğini bildirmemesini buyurdu, hiç gürültü çıkarmadan ilk odaya girdi. Petriski'nin dostu Baroness Shilton, sarı buklelerle çevrili sevimli yüzü, mor saten giysisiyle yuvarlak bir masaya oturmuş kahve pişiriyor ve bütün odayı Parislilere özgü cıvıltısıyla dolduruyordu. Petriski paltosuyla yüzbaşı Kamerovski'de üniformasıyla görev başında olmalıydı. Yanına oturmuşlardı. Petriski iskemleleri devirerek ''Bravo Vronski, bravo Vronski'' diye bağırdı. ''Evin efendisi, ta kendisi. Barones, ona yeni kahvelikten kahve verin. Sürpriz diye buna derler. Çalışma odanı süsleyen şeyden memnun kalmışsındır umarım.'' dedi Barones'i göstererek. ''Tanışıyor musunuz?''
Ayrım sonu.